Ayrım 54, sayfa 317, 6. bölüm, Uygulamalı Halk Bilimi Araştırmaları. Halk bilimi sahasında 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren oluşan yukarıda ele aldığımız yeni teorik yapılanmaların neticelerinden birisi de halk bilimi çalışmalarında ortaya çıkan kuramsal kavramların geliştirilen araştırma yöntem ve teknikleriyle elde edilen bilgilerin karşılaşılan sosyal, ekonomik ve teknolojik problemlerin çözülmesinde kullanılması, Byington 1989-78 olarak tanımlanan ve uygulamalı halk bilimi, Applied Folklore olarak adlandırılan bir alt disiplinin veya branşın ortaya çıkmasıdır. Ancak burada hemen eklenmesi gereken bir husus, uygulamalı halk bilimi bilgi alanının Kuzey Amerika'da 1970'lerde bir alt disiplin sistematiğine erişmezden önce, İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde gelişen halk hayatı, folklife kavramı ve yaklaşımının halk biliminin araştırma sahasını olabildiğince genişleten yapılanışıdır. Almanca Volksleben, İsveççe Folkliv ve İngilizce Folklife terimleriyle ifade edilen halk hayatı kavramı kapsamındaki çalışmaların Avrupa'daki geçmişine karşılık Kuzey Amerika'da ve müteakiben de dünyanın diğer bölgelerine yayılışı nispeten daha yenidir. Halk biliminin gerek 19. yüzyılda ve gerekse 20. yüzyılın ilk yarısında özellikle sözlü kültür ve edebiyatın masal, türkü, atasözü, efsane, inançlar gibi belirli türleri üzerinde yoğunlaşarak halk kültürünün belirli bir alanını ele alması eğilimi yaygınlaşmıştı. Bu tür bir halk bilimi anlayışı tamamen yanlış olmasa bile eksikti. Bu nedenle halk bilimi çalışmaları içinde 1950'lerden sonra gittikçe yaygın olarak kabul gören halk hayatı anlayışı beraberinde 20. yüzyılın kitlesel, mass-produced ve mekanize olarak üretilen popüler kültür unsurları, popular culture, dışında kalan, ister sanayi öncesi ve isterse sanayi sonrası toplum yapısı bağlamında olsun, topyekün geleneksel kültür unsurlarını, halk kültürü, folk culture, bütünlüğü içinde ele almayı getirmiştir. Yoder 1968-47-48. Dipnot: bu nedenle olsa gerek, R.M. Dorson 1972-40-41, yılında yayınladığı çalışmasında bu yöndeki çalışmaları Halk Kültürel Okul, Folk Cultural başlığı altında ele almıştır. Ancak söz konusu çalışmaların kuramsal ve yöntemsel olarak aldığı son şekli göz önünde bulundurarak uygulamalı halk bilimi çalışmaları içine almayı uygun gördük. Bununla birlikte alanımızda kullanımı gittikçe yaygınlaşan halk kültürü tanımının ardında kendi başına bir okul ve kuram olarak da kabul edilebilir nitelikler taşıdığı göz ardı edilmemelidir. Böylece halk bilimi çalışmalarındaki söz konusu eksiklik giderilmiş ve halk kültürü kavramı kapsamında bir bütüncüllüğe ulaşılmıştır. Dahası uygulamalı halk bilimi çalışmalarının başlamasıyla teori ve pratik birbirini bütünleyecek şekilde çalışılmaya başlanılmış olmasıdır. Magali Sarfati Larson'un 1977-50 işaret ettiği gibi, modern üniversitelerde son derece yaygın olan saf ve teorik bilgi üretmenin yanı sıra, bunları uygulayacak pratisyenler ve araştırmacılar üreterek entegre bir şekilde uyum içinde çalıştırmak pozisyonu, uygulamalı halk bilimi çalışmalarının başlamasıyla halk bilimi içinde elde edilmiş olmaktadır. Bir başka ifadeyle uygulamalı halk bilimi çalışmalarının ortaya çıkmasıyla birlikte modern halk bilimi araştırmalarının sahanın tamamını ifade etmede yaygın olarak birlikte birbirini bütünleyen ve çoğu zamanda eş anlamlı olarak kullandığı halk hayatı, folklife kavramına Halk kültürünün belli bir bölüm veya döneminin araştırma ve halk eğitimi amacına yönelik olarak bu amaç için geliştirilen bir kurum vasıtasıyla muhafaza edilmesi şeklindeki yeni bir anlamın eklenmesine yahut bazı araştırmacılara Brady 1988 göre de öteden beri mevcut olan kavramın anlamının daha da genişlemesine yol açmıştır. Dipnot: Bu konudaki teorik tartışmaların dönüm noktası Abrahams'ın 1992'de işaret ettiği gibi B. Botkin ve takipçilerinin çalışmalarını salt para kazanmak için popülerize etmek olarak gören ve yaptıklarını da fake lore olarak adlandıran R. Dorsey'nin 1950, daha sonraları kendi çalışmalarında 1970-1978 ortaya çıkan halk tanımındaki değişmelere getirdiği tanımla açıklık kazandıran A. Dundas'ın başka bir çalışmasıyla da 1985-1989, R. Dorsey'nin fake lore tanımının bizzatihi bir sözdelik ve kabul edilemez bir sahtelik taşımasını, Grimm kardeşlerin ev ve peri masallarından E. Lönnrot'un Calavera'sına varıncaya dek fake lore ürünü olarak tanımlanabileceğini ortaya koyması teşkil etmektedir. Halk hayatı ve dolayısıyla halk bilimine yüklenilen bu yeni anlam ve görevin yerine getirileceği kurum, 19. asırdan itibaren ortaya çıkan ve bilimsel kanıtları, tarihsel ve sanatsal değere sahip objelerin, araştırma ve eğitim amacıyla muhafazasını sağlamaya yönelik olarak organize edildiği müzelerdi. Ancak 19. asırda ortaya çıkan bilimsel kanıtları saklayan jeolojik ve zoolojik amaçlı doğa müzelerinin yanı sıra oluşturulan tarihsel ve sanatsal objeleri muhafaza eden sanat ve tarih müzelerinde temel kavramların yüksek kültüre, high culture, daha açık bir tanımla elit veya seçkinlerin Jones 1987-2, yaratmalarına tamamen tarih ve tarihsellik bakımından yaklaşılması ve bu tür bir tarih anlayışının eksikliği, İsveç, Norveç gibi İskandinavya ülkeleri başta olmak üzere halk sanat ve zanaatlarına dair maddi kültür unsurlarının da sergilendiği ve tür olarak halk kültürü müzelerinin öncüsü durumunda olan açık hava müzelerinin ilk örneklerinin yaygınlaştığı bir bağlamda, daha yüzyılımızın başlarında tarih insanoğullarının birbirlerini boğazlamak üzere bir araya geldiği savaş alanlarını kutsar fakat toprağı pullukla sürmeye başladığımız yer konusunda susar. Tarih kralların piçlerinin bile adını bilir ve anlatırken buğdayın kaynağı konusunda bize hiçbir şey söylemez. Fabre 1918-291 şeklinde belki biraz sert ifadelerle olsa da hiç de yanlış olmayan bir tenkide tabi tutuluyordu. Kısaca kavram ve çalışma alanı olarak 1950'lerden sonra ortaya çıkan Botkin 1953, Moser 1954, uygulamalı halk bilimi çalışmalarının araştırma ve eğitim amaçlı olarak halk hayatını muhafaza etmeyi tasarladığı halk kültürü müzeleri ise yukarıda eleştirilenden tamamen başka ve yeni bir sosyal tarih anlayışı ortaya koymuştur. Dipnot: Botkin'le eş zamanlı olarak yazan Alman halk bilimci Hans Moser'in 1954, Angewandte der Volkskunde, uygulamalı Volkskunde terimini gündeme getirmesi dikkat çekicidir. Bakınız aktaran Scharfe 1989-269. Bir toplumun belli bir dönemini sadece önde gelen siyaset, edebiyat ve sanat adam ve olaylarından ibaret görmeyen bu yeni sosyal tarih bakış açısı, sıradan insanların günlük yaşantısını ve dönemin herkes için tipik olan özelliklerini ortaya koymayı amaçlıyordu. Bu anlayışla hareket eden ve halk kültürü müzesi oluşturmaya yönelen Amerikan halk bilimcileri, İskandinav halk bilimcilerin açık hava müzesi, open air museum kavramını ve uygulama örneklerini daha da geliştirerek Müzelerde sadece araç ve gereçleri değil, onları yapanları ve söz konusu objelerin canlı gösterim şeklinde yapılışını da katarlar. Jones 1987-5. Böyle bir teorik arka planın neticesi ortaya çıkan Halk Kültürü Müzesi, Folk Museum kavramının ilk olarak uygulamaya konulduğu ülkelerden olan ABD'de Vahşi Batı dönemini mazgallarında bekleyen nöbetçilerinden avluda kürk ticareti için gelmiş Kızılderililer, kürk yüklenmiş atları, barına ve hatta tamamen o dönemin kıyafetleri içinde konuştuğu aksan, kullandığı malzemenin hazırlanış ve isteyen ziyaretçilere servis özelliklerine kadar sadık kalınan mutfağına dek canlandıran kaleler, tarihi yapılarıyla çiftlikler, köyler ve madenci kampları formunda pek çok müze ortaya çıkmıştır ve her yıl milyonlarca ziyaretçinin gezdiği mekanlar haline gelerek, turizm sektöründe başlı başına yeni bir kavram olarak ortaya çıkan ve süratle yayılan kültür turizmi kavramının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Dipnot: bu tür müzelerin bir dökümüne dair daha fazla bilgi için bakınız Yoder 1976. Müzecilikteki bu yeni bakış açısı veya yapılanış, objelerin sergilenişinin yanı sıra daha önceki dönemlerin tecrübelerinin ziyaretçilere göstererek öğretmeyi de hedeflemektedir. Yeni bakış açısının kaynağı ve bir süreç olarak düşünüldüğünde de bir anlamda da sonucu, hiç şüphesiz halk bilimi çalışmalarına hakim olan kuramsal çerçevenin metin, tekst merkezli yönelimlilikten bağlam kontekst merkezliliğe, Ben Amos 1972-3-15, dönüşmesi veya bir diğer ifadeyle performans teorinin performance theory ortaya çıkmasıdır. Bu teorik bağlamda halk kültürü müzeciliğinin getirdiği yeni format veya şekil, müzeleri içinde yer alan her ne olursa olsun onları depolayan pasif yerler, depolar olmaktan çıkarmıştır. Ulusal kültür bütünlüğü içinde halk kültürünün sürekliliğini ve dönüşümlerini araştıran, uygulamalı olarak sergileyen ve yeniden yorumlayan, film, kaset ve basılı yayınlarla çoğaltıp yayan aktif halk hayatı kültür merkezlerine dönüştürmüştür. Ancak halk biliminin eğitim ve ekonomik gelişmede kullanılması ve böylece sosyal ve ekonomik problemlerin çözülmesinde bir yol olarak ortaya çıkmasını Sporin 1992-355 sağlayan bu teorik ve pratik şekillenmelerin gelişmesinde önemli bir katkıya sahip olan Avrupalı halk bilimcilerin, özellikle de Alman halk bilimcilerin çalışmalarını özetlemek konuyu daha anlaşılır kılacaktır. Alman Folklor Derneği'nin 1967 yılında Würzburg'daki yıllık toplantısında mutat tartışma konularının yanı sıra özellikle Tübingen'den gelen öğrenciler, gelenekselleşmiş durumdaki programlanmış teorik tartışma yokluğunu yayınladıkları bir broşürle gündeme getirirler. 1969 yılında Detmold'da yapılan Alman Folklor Derneği toplantısında ise çok daha eleştirel bir biçimde teorik tartışma yokluğuna dair fikirler gelişmiş ve bu yönde taleplere dönüşmüş olarak tartışmaya açıldığı görülür. Çok sert tartışmalara sahne olan bu toplantıda Alman Folklor Derneği Başkanı istifa eder ve o güne kadar yapılanlar ve yapılmakta olan ve benzeri toplantıların amacı, dernek problemleri ve bir bütün olarak halk bilimi disiplini sorgulanır, enine boyuna tartışılır. Teklif edilen halk bilimini Volkskunde, geçmişi ve bugünü ele alıp tahlil eden uygulamalı bir kültür bilimine dönüştürmektir. Doğu 1986-2. Bu tartışmalar neticesi başlayan süreç içinde Almanya'da halk bilimi Herder ve Grimm kardeşlerin formüle ettiği kavramsal ve kuramsal çerçeve aşılarak uygulamalı bir kültür bilime dönüşür. Bu kuramsal tartışmalar ve gelişmelerin nirengi noktaları kısaca şu şekilde özetlenebilir. Alman halk bilimciler arasında 1967 yılında dışa vurulan disiplinin yapısını değiştirme isteği ve bu yönde başlayan tartışmalar içinde 1970 yılında Falkenstein köyünde yapılan toplantıda çoğunlukla kabul edilen halk bilimi Volkskunde, kültürel değerlerin objektif ve sübjektif formlarda nedenleri ve süreçleriyle birlikte aktarımlarını analiz eder. Amacı sosyokültürel problemlerin çözümüne katkıda bulunmaktır. Şeklindeki iki cümlelik tanım, dar anlamda Alman halk bilimi çalışmalarını, geniş anlamda ise sosyal ve beşeri bilim çalışmaları üzerine büyük tesirler meydana getirmiştir. Alman halk bilimciler arasında Falkenstein formülü olarak bilinen bu tanımlama ile birlikte başlayan tartışmalar ve gelişen yeni teorik açılımlar büyük ölçüde birbirinden habersiz olarak Amerikan halk bilimcileri arasında genç Türkler olarak adlandırılan grupla eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır. Dipnot, Amerikan halk bilimcileri arasında aynı dönem ve yöndeki tartışmalar için Dundas 1980, Dorson 1970, Ben Ames 1972, Bauman 1969 ve 1972 ve bu konudaki teorik dönüşümlere dair daha geniş bilgi için Sumwald 1988 bakılabilir. Alman halk bilimi çalışmaları içinde meydana gelen bu dönüşümleri daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, olup biteni şöylece özetlemek mümkündür. Aşağıda ana hatlarıyla ele alacağımız teorik tartışmalar, halk biliminin Almanya'da bir anlamda tıkanıp kaldığı ve adeta bir saplantıya dönüşen tarihi yeniden kurmacılıktan historical reconstructionism, çağdaş ve güncel cepheleriyle kültürün bütününü inceleyen ve sosyokültürel hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunma sorumluluğu taşıyan uygulamalı bir bilim haline dönüşmesidir. Dipnot, Alman halk bilimi araştırmalarının geçmişi ve özellikleri konusunda daha fazla bilgi için Kociara 1981, Türkçe kaynak olarak Kellerman 1993, Taylor 1993 gibi çalışmalara bakılabilir. Martin Scharfe'nin tespitlerine göre 1986, bu süreç bir anlamda 1950'li yıllarda mevcut halk bilimi çalışmalarında takip edilen yöntemleri eski ve işe yaramaz olarak tanımlayan bazı Alman halk bilimciler tarafından tenkit edilmesiyle başlamıştır. Bunlardan birisi olan Hans Moser 1954 yılında dönüşüm ve yeniden kurma ile ilgili sorular, kent folklorunun yeni meseleleri, sosyolojik değişmeler, aç ve tok insanlar, kent uygarlığının filmler, dergiler, radyo gibi kanaat oluşturucu organlar vasıtasıyla yayılışı, sokaktaki insanın dünya görüşü, eğlence endüstrisi ve izleyicinin zevki, eklemlenen farklılıkların kiç, gerekliliği, sansasyon, gürültü, muhafazakarlık ve modernite, bütün bunlar halk bilimiyle geçmişin yaşayan kalıntılarından çok daha yakinen ilgilidir. Modern ve günümüz kültürü, vatanımızla ve onun kültürüyle ilgili kaygılarımız halk biliminin içinde yer almalıdır. Akademik ve bilimsel halk bilimi, uygulamalı halk biliminin başlangıcı hükmündedir. Scharfe 1989-269 şeklindeki ifadelerle mevcut paradigmanın yetersizliğini sorgulamakta ve yukarıda da işaret edildiği gibi Amerikalı halk bilimci B. Botkin'le 1953 eş zamanlı olarak uygulamalı halk biliminin Angewandte Volkskunde veya Applied Folklore gerekliliğine dikkati çekmekteydi. Bu ve buna benzer tenkitler ve sorulan soruları Hermann Bausinger, Teknolojik Dünyada Halk Kültürü 1961-1990 adlı çalışmasıyla cevaplamaya çalışır. Bausinger'in bu çalışması ve onu takip edenler bir anlamda meydana gelen teorik yeniden yapılanışın temelidir. Alman halk bilimi çalışmalarında Tübingen Okulu olarak bilinen bu ekolün kurucusu Hermann Bausinger'dir. Onun söz konusu çalışmaları ve yetiştirdiği öğrenciler, yukarıda işaret ettiğimiz teorik yeniden yapılanış sürecini başlatıp gerçekleştirmişlerdir. Tübingen Okulu'nun başlangıcından 1960'lara kadar Topyekün Alman halk bilimi çalışmalarına getirdiği eleştiriler şu umumi başlıklar altında toparlanabilir. Herhangi basit bir noktayı dahi aydınlatmak için ciltler dolusu materyalin bir araya getirilerek yığılması ve çoğu zaman esas konunun ne olduğundan bile uzaklaşılmasına neden olan teorik yetersizlik.